Ayrım 11.
Nedense Hikmet Bey'i bu genç ölünün bütün eğitimine, bilgisine, kültürüne rağmen biraz küçümsüyordu ve bu küçümsemenin belirli hiçbir nedeni yoktu. Belki de Mehpare Hanım'ın yanında yaşamasına rağmen bu kadının derinliğine nüfuz edememesi, onun ruhuna sahip olamamasıydı bu küçümsemenin nedeni. Hasan Efendi ise, "O orospunun ruhuna kim sahip olabildi ki?" diyordu. Sadece bedenini verdi orospu ve verdiğinden çok daha fazlasını aldı her zaman, tüketti adamları. Mehpare Hanım'ın sürekli olarak güzelleşip tazeleşmesine karşılık Hikmet Bey'in yakışıklı yüzüne isim konamayacak bir yorgunluk yerleşmesine bakılırsa Hasan Efendi'nin söylediklerine hak vermemek mümkün değildi Osman için. Hikmet Bey gene gençti, gene yakışıklıydı. Yüzünde bir tek kırışıklık yoktu ama ona bakan insanlar yaşlı birine bakıyormuş duygusu ediniyorlardı. Bakışları ihtiyarlamıştı sanki. Bir kölenin yorgun teslimiyeti vardı gözlerinde. Sahip olmak istediği kadına sahipti ama hep bir eksiklik hissediyordu. Ne olduğunu anlayamadığı, adını koyamadığı ama onu hep rahatsız eden, onu yoran, kendine olan güvenini gizli gizli kemiren bir eksiklik. Kendisinden gizli bir şeyler oluyormuş duygusunu taşıyordu içinde. Aslında bu bir kuşku değildi. Çünkü kuşkulanacak bir şey yoktu. Sadık bir eşti Mehpare Hanım ama bu sadakatinde güven vermeyen bir şeyler vardı. Hikmet Bey ne olduğunu anlayamıyordu ama bu doğuştan oynak kadınların ele gelmeyen ama hissedilen kayganlığıydı. Tam sahip olduğunu düşündüğünde bile ona asla sahip olamayacağını, ellerinin arasından kayıp gideceğini hissettiren tuhaf belirsizlikti. İstekle sarıldığında kafasını hafifçe yana çevirmesi, bir davette çevresini fazlaca dikkatle süzmesi, erkeklere mesafeli ama vaatkar gülümsemesi, ben istediğim zaman benim istediğim kadar diyen tavrının küçücük parçalara ayrılmış, ona sahip olduğunu sananın aklına ve ruhuna saplanan, yaralayan kıymıkları, bu dile gelmeyen, yakalanamayan, şikayet edilemeyen küçük parçalar yorup eskitiyordu Hikmet Bey'i ve o yorulup eskidiğinin farkında değildi. Mehpare Hanım gittikçe güzelleşip Hikmet Bey de yaşlanmadan eskirken çocuklar da Matmazel Şantel'le Arap halayıkların değişik terbiye sistemleri arasında büyüyorlardı. Rukiye kendisinden 3 yaş ufak olmasına rağmen erkek kardeşini kendi oğlu sanıyordu. Başkası ona dokunduğunda bas bas bağırıyor, kıyametleri koparıp konağı birbirine katıyordu. İşin garibi küçük oğlan da Rukiye'yi annesi sanır gibiydi. Ondan başkasının kendisine yemek yedirmesini kabul etmiyor, Rukiye olmadan kimseyi yanına yaklaştırmıyordu. Hikmet Bey bu durumdan çok rahatsızdı ama Mehpare Hanım omuzlarını silkip gülüyordu. Zaten çocuklar da onun yanında uslu duruyorlar, annelerinin emirlerini dinliyorlardı. Onlara sözünü geçirebilen tek kişi, onların tuhaflıklarını aldırmayan, onlarla aslında fazla da ilgilenmeyen Mehpare Hanım'dı. Hikmet Bey bir keresinde karısı için Osman'a, "Mehpare de kimseyle ilgilenmeden herkesi tesiri altına alan garip bir kudret vardı," demişti ve Osman belki de ilk kez ona hak vermişti. Çocuklar da bu gücün tesirinden kurtulamayanlar arasındaydılar. Rukiye de daha o küçük yaşında annesinin kudretine benzer bir kudrete sahipti. İnsanlara hiçbir şey söylemeden annesininkine benzeyen ışıklı gözlerini dikip bakıyor ve onlara istediklerini yaptırıyordu. Nizam'ın ise daha çok babasını andıran bir yumuşak başlılığı vardı. Konak halkı Rukiye'den korkuyor, Nizam'ı ise çok seviyordu. Küçük kız kardeşinden başka bir de kedilere meraklıydı. Nereden bulduğunu kimsenin anlayamadığı bembeyaz, uzun tüylü bir kedi bulup getirmişti eve. Adını da Habeş koymuştu. Bu ismi nereden çıkardığını da kimse anlayamamıştı. Evdeki insanlarla pek fazla konuşmamasına karşılık kedisiyle uzun uzun konuşuyordu. Bazen bir sırdaşıyla dertlerini paylaşır gibi kimsenin duyamayacağı bir biçimde fısıldıyor, bazen onu bağırarak azarlıyor, bazen de kedisini kucağına alıp onu işkenceye benzer biçimde hırpalayarak, tüylerini çekip kulaklarını ısırarak seviyordu. Başka insanların kendisine dokunmasına bile tahammül edemeyen kedi ise bu hırpalanmalara hiç ses çıkarmadan katlanıyordu. Küçük kızı gördüğünde sanki bir kedi olmaktan vazgeçiyor, cinsinin bütün özelliklerini unutuyor, kedilerin efsanevi bağımsızlığını koruyamıyor, büyülenmiş gibi Rukiye'ye yürüyor ve bütün emirlerini yerine getiriyordu. Başkalarına karşı alabildiğine şirretleşen, kendisine uzanan elleri hiç duraksamadan tırmalayan kedinin küçük kız karşısındaki şaşırtıcı uysallığı da konak halkını ürkütüyordu. Bir uğursuzluk seziyorlardı bu ilişkide. Rukiye'nin ise daha şimdiden iki kölesi vardı. Biri kardeşi, biri de kedisiydi. Rukiye de tıpkı annesi gibi kölelerini seviyordu. Tek benzerliği de bu değildi annesiyle. Aynı annesine olduğu gibi ona da kimseye bağlanmayanlar kolayca bağlanıyordu. Üstelik o öyle bir bağımlılık talep etmediği halde. Sessizliği ve az konuşmasıysa babası Şeyh Efendi'ye benziyordu. Zaman zaman somurtkan yüzünden hiç beklenmeyen nurani bir tebessüm uçuyordu. Olgun, anlayışlı, bilge ve alaycı bir ihtiyar gibi gülümseyi veriyordu. Gün görmüş, ihtiyar bir din adamının tebessümüydü bu ve küçük bir kızın yüzünde çok şaşırtıcı duruyordu. Ama en fenası, demişti Hikmet Bey, ne zaman bir muzırlık yapsa o zaman böyle gülüyordu. Mehpare Hanım tekkeden ayrıldıktan sonra Şeyh Efendi bir daha küçük kızıyla hiç karşılaşmamıştı. Yalnızca Şeyh Efendi'nin bildiği yollardan kızıyla ilgili her türlü malumat kendisine ulaşıyordu. Hastalandığında yüzü asılıyor, iyileştiğinde yüzü ışıyordu. Rukiye Fransızca ile birlikte ilk Arapça dersine başladığında konakta nereden geldiği anlaşılmayan, sırma kaplı bir cüz peyda olmuş ve küçük kız daha sonra hep onu kullanmıştı. Konağın değişik yerlerinde, bazen merdiven altındaki hamamlıkta, bazen kilerin girişinde, bazen misafir odasında, değişik zamanlarda, kimin ne zaman aldığını kimsenin hatırlamadığı esvapları bulunuyordu Rukiye'nin ve esvapları bulan hizmetçiler Rukiye'nin dağınıklığına söylenerek bunları götürüp küçük kızın dolabına yerleştiriyorlardı. Rukiye'nin hiç dağınık bir çocuk olmadığını, aksine çok tertipli, hatta titiz olduğunu hatırlayan bir hizmetçi de çıkmıyordu böyle durumlarda. Şeyh Efendi'nin sanki her yerde eli ve kulağı vardı. Kerametleri yalnızca Mehpare Hanım'ın konağındaki esrarengiz küçük kız esvaplarında değil, imparatorluğun neredeyse her yanında görülüyordu. İlk kanlı kıpırtıların belirdiği Makedonya'da, Bulgar komitacılarca öldürülen bir Müslüman köylünün kapısına dul eşi alsın diye atlas bir kesede altın bırakılıyor, Selanik'te hürriyet için gizli toplantılara katılan bir öğrenci, zaptiyelerden kaçarken bir el kendisini bir medresenin bahçesine çekiyor, Şam'da münzevi bir din adamı hastalandığında kapısını hiç tanımadığı bir tabip çalıyor, Hicaz çevresinde ayaklanan kabilelerin şehit ettiği genç bir zabitin yetim çocuğu, bir sabah vakti güleç yüzlü bir ihtiyar tarafından evinden alınıp bir mektebe kaydettiriliyordu. Şeyh Efendi ise müritleri çoğalıp gücü daha çok arttıkça yalnızlığına daha çok gömülüyordu. Gittikçe uzayan siyah saçları ve gittikçe şeffaflaşıp yavaş yavaş beyaz bir ışığa dönüşen yüzüyle ya zikir odasındaki kırmızı postuna oturup tesbih çekiyor ya da gül bahçesinde mezarların arasında dolaşıp tek başına düşünüyordu. Artan yalnızlığı insanların üstündeki etkisini de artırıyordu. Yalnızlığıyla yükseliyor, insanların arasından ayrılıyor, onların tahammül edemeyeceği bir hayat tarzını, onların hayranlığını toplayarak tek başına yaşıyor ve gerçek hayattan sırlarla kaplı bir efsanenin içine kayıyordu. Hiç kimsenin böyle bir sessizliğe ve yalnızlığa tahammül edemeyeceğini düşündüklerinden, onun başka güçlerle, cinlerle, perilerle konuştuğuna, onlarla arkadaşlık ettiğine inanıyorlardı. Hatta bir peri kızıyla seviştiğine ve hamile kalan peri kızının çocuklarının şeyhin karısı tarafından doğurulduğuna dair yaygın bir söylenti de vardı. Bütün çocuklarının kız olması da kıskanç bir cinin intikamı olarak tefsir ediliyordu. Küçük kızlar da gerçekten bir cinin gadrine uğramış gibiydiler. Sanki güneş de dahil hiçbir ışık onların üstüne vurmuyordu. Yüzleri hep gölgeli ve loştu. Onlar da Rukiye gibi sessizdiler. Ama onlarda Rukiye'nin ilk bakışta hissedilen gizli kudreti yoktu. Onları bekleyen hayatın sıkıcılığı uhrevi bir güç tarafından sanki bakışlarına yazılmıştı. Etraflarındaki her şeye aynı aldırmazlıkla bakıyorlar, hiçbir sevinçten ya da kederden pay alamıyorlardı. Tekkenin harem kısmında babalarından çok annelerine benzeyerek ve bu benzerlikleriyle babalarını hiç söylenmeyen bir üzüntüye boğarak büyüyorlardı. Hayatın bütün seslerine sağır olmuş gibi, bütün bu söylentilerin, inancın, hayranlığın ortasında Şeyh Efendi hiçbir şey duymuyormuşçasına sessizce dolaşıyor, emirlerini bile artık yalnızca bakışlarıyla veriyordu. Yalnızlığını paylaştığı tek insan, arada bir gül bahçesinde birlikte dolaştığı Ragıp Bey'di. Herkesin varlığında huzur aradığı Şeyh Efendi ne gariptir ki huzuru bu sıradan, az konuşan, asık suratlı zabitin, kimseye hayran olmaya yanaşmayan bıçkın ve öfkeli tavrında buluyordu. Fuat Paşa'nın emriyle İstanbul'a gelen Ragıp Bey, deli müşir sürgüne gönderildikten sonra koskoca Dersaadet'te yapayalnız kalmıştı. Fuat Paşa'nın bendelerinden olduğu bilindiği için kimse ona yardım elini uzatmıyor ama Şeyh Efendi'nin dostluğundan dolayı da kimse ona dokunamıyordu. Ragıp Bey hayatın bir yerinde takılıp kalmış gibiydi. Kimsenin gücü onu geri çekmeye ya da ileri itmeye yetmiyordu. Fuat Paşa'nın gitmesinden sonra parası da bitmiş, Fatih'teki evden çıkıp kirası daha ucuz diye Çamlıca'nın tepelerinde kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere annesiyle birlikte taşınmak zorunda kalmıştı. Binlerce kilometre ötelere keseyle altın yetiştiren Şeyh Efendi ise hayattaki belki de tek dostuna, hemen yanı başında durmasına rağmen yardım edemiyor, bir kudret kaynağı için uzaktakilere yardım etmenin yakındakilere yardım etmekten daha kolay olduğunu keşfediyordu. Ragıp Bey çok yakında hayatının yeniden ve çok köklü bir biçimde değişeceğinin farkında olmadan günlerini okulda geçiriyor, akşamları da okuldan çıkıp doğru evin yolunu tutuyordu. Artık Beyoğlu'na hiç çıkmıyordu. Zaman zaman fingirdek Rum orospularını, içki alemlerini, kavgaları bir kabadayıya gösterilen saygıyla çevrelenmeyi özlüyor, bu özlem dayanılmaz hale geldiğinde de tekkeye gidip Şeyh Efendi'nin yanında oturuyor, kendisinden daha güçlü özlem çeken birinin yanında sesini çıkarmadan durup onun kederinden ve çaresizliğinden kendine bir teselli çıkarıyordu. Karanlığın erken bastırdığı bir kış akşamı okuldan çıkıp tekkeye uğramış, Şeyh Efendi'nin Mısır'dan gelmiş misafirleri olduğunu görünce yanlarına bile girmeden müritlerle ayaküstü konuşup ayrılmıştı. İçi sıkılıyordu. Hayatın yeknesaklığı, parasızlık, okuldaki paşazadelerin terbiyesizlikleri onu canından bezdiriyor. Ağabeyi Cevat Bey'in arkadaşlarına katılıp ihtilal planlarına ortak olmayı bile aklından geçiriyordu. Hayatını değiştirmek istiyordu. Buna gücü yetmediğinden bütün Osmanlı'yı değiştirme fikrini çekici bulmaya başlamıştı. Hava iyiden iyiye kararmış, kar serpiştirmeye koyulmuştu. Un kapanından bir kayığa bindi. Kayıkçı kalın abadan koyu bir gocuk giymiş, kukuletasını da başına çekmişti. Çırpıntılı denizde küreklere her asıldığında, ıskarmozları zorlayan halatların gıcırtısıyla birlikte, karanlığa dağılan bir buharla geceye saldığı hıh sesi duyuluyordu. Halic'in çıkışında akıntıyla ve rüzgarla kayık zorlanmaya başlayınca, Ragıp Bey de kayıkçının yanına oturup küreklerden birine yapışmıştı. Deniz simsiyahtı, şehirde koca gölgesiyle kapkaranlık gözüküyordu. Yalnızca pera sırtlarında birkaç sefaret konağının ışıkları parlıyor, onlar da gecenin yalnızlığını arttırarak Ragıp Bey'e sıcak salonlardaki eğlenceleri hatırlatıyordu. Üsküdar'da kayıktan indiğinde meydanın bomboş olduğunu gördü. Bir iki sokak feneri yalnızca kendini aydınlatarak titrek bir ışıkla yanıyor, sağ taraftaki cami ile caminin ardındaki tepelere yayılmış koruluk, kapkara dev bir kambur gibi ürkütücü bir siyahlık içinde birleşiyordu. Kar hızlanmaya başlamıştı. Kürek çekerken terlediğinden ayaz ta içine kadar işliyor, onu titretiyordu. İskelenin yanında siyah körüğünün üstü karla beyazlanmış bir kira faytonu bekliyordu. Fesini kaşlarının üstüne kadar indirip omuzlarını boynuna doğru çekerek büzülmüş arabacı, ellerini birbirine sürterek ısınmaya çalışırken o havada bulabileceği tek yolcu olan Ragıp Bey'e ümitle baktı. Ama Ragıp Bey'in cebinde arabacıya verecek parası yoktu. Mecburen yürümeye başladı. Pencerelerinden ölü gözü gibi yanan kandillerin ışıklarının sızdığı köhnemiş eski ahşap evlerin arasından parke taşlarına çarpan çizmelerinin sesini duyarak geçti. Kar, kaputunun omuzlarında ve kalpağının üstünde birikiyor, ıslaklık ağır ağır kaputundan içeri geçiyordu. Uzun yokuşu tırmandıktan sonra görünürde hiçbir ev kalmadı. Mahalle aralarından çıkınca rüzgarın keskinliğini yüzünde duydu, gözlerine kar taneleri giriyordu, uzaktan köpek ulumaları duyuluyordu. Kaşları, kirpikleri, bıyıkları bembeyaz buz kesmişti. Epeyce yürüdükten sonra bir ağacın dibine oturdu. Sadece rüzgarın uğultusu duyuluyordu. Kapkaranlıktı. Tek bir ışık bile yoktu. Sonsuz bir siyahlıkla kuşatılmış gibiydi. Ağlamaya başladı. Açtı, parasızdı, yalnızdı. Kaputundan içeri sızan karla ter birleşmiş, çamaşırları sırılsıklam olmuştu. Üstündeki kalın kaputa rağmen rüzgar çıplak tenine değiyormuş gibi yakıyordu etini. Ama bütün bunlardan değildi ağlaması. Utançtan ağlıyordu. Daha 30 yaşına bile gelmemişti. Parlak bir zabit adayı olarak okuldan mezun olmuş, savaşlarda kahramanlıklar göstermiş, ölümü görmüş, pera gecelerine karışmış, İstanbul'un en namlı kabadayılarını titretmiş, imparatorluğun en ünlü şeyhinin dostluğunu kazanmış, ihtilal toplantılarına katılmış ve kendini bir gece Çamlıca'nın ıssızlıklarında sırılsıklam, parasız, aç ve ümitsiz bulmuştu. Hayattan beklediği bu değildi ve beklediğine ulaşamamış olduğunu ilk kez böylesine açıkça görmek, onu kendi gözünde küçültmüş, utandırmıştı. Asık yüzü ve kısılmış gözleriyle o geceyi Osman'a anlattığında, "O akşamı hiç unutmadım," demişti. Orada titreyerek otururken gelecekle alakalı hiçbir ümidimin ve hayalimin kalmadığını görmüştüm ve neyi anladım biliyor musun? İnsanın hayallerini kaybetmesi kadar kendisini utandıracak hiçbir şey olmadığını. Hayallerini kaybettiğinde öyle bir ihanete uğramışlık hissi sarıyor ki seni, haini aradığında kendini görüyorsun. Kendi kendinin haini oluyorsun. Osman dedesini dinlerken daha sonraları paşalığa yükselecek Ragıp Bey'in hayatının tümüyle değişeceği bir günün neredeyse birkaç saat öncesinde kendini ümitsizliğin ve sefaletin dibinde görmesinde kaderin ya da kainatın yaratıcısı Yüce Rabbimizin alaycılığını seziyordu. Ölülerle konuşmak belki de bu alaycılığı yakından görmesini sağladığı için eğlendiriyordu onu. Ama hep eğlenen başka biri daha var duygusuna kapılıyordu. İnsanların kaderini çizen, bu hayatların hikayesini yazan her kimse, yazdıklarının yaşanmasından ve onları yaşayanların şaşkınlığından kendine bir eğlence çıkarıyordu. Hayat eğlenceli bir şeydi ama Osman'a göre eğlenenler yalnızca tanrılar, yazarlar ve delilerdi. Yani yaşayamayanlar. Yaşayanların payına eğlenceden fazla bir şey düşmüyordu. O ağacın altında ne kadar oturduğunu hatırlamıyordu Ragıp Bey. Eve nasıl vardığını da. Yarı yarıya buz tutmuş bir halde eve ulaştığında kapıyı her zamanki gibi annesi açmış, onun soğuktan ve yeisten kızarmış yüzüne sessizce bakmış, kaputunu, kalpağını, ceketini, gömleğini sanki o küçük bir çocukmuş gibi çıkarmış, onu sobanın başına oturtup her zamanki gibi aç mısın diye sorduktan sonra cevabını bile beklemeden gidip mutfaktan tarhana çorbasıyla bayat ekmek getirmiş, ekmekleri sıcak çorbanın içine doğrayıp oğluna vermiş, sonra da karşısına geçip oturarak oğlunu seyretmeye koyulmuştu. Bir ara Ragıp Bey de başını kaldırıp annesine baktığında, şefkatini inatla saklayan o haşin yüzdeki çizgilerin son yıllarda nasıl derinleştiğini, neredeyse karardığını, içini yakan bir acıyla fark etmişti. Abiyi Cevat Bey geçici bir görevle Gebze'ye gönderildiğinden bir süredir evde ikisi yaşıyorlardı. Yaşlı kadın bütün gün bu dağ başındaki evde tek başına kalıyor, Ragıp Bey tekkede yattığı zamanlarda o uğultulu geceleri de yalnız geçiriyor, yaşadıklarından hiç yakınmıyor, kimseye dert yanmıyor, oğullarından biraz daha alaka beklediğini ima bile etmiyordu. Yalnızca yüzündeki çizgiler derinleşip koyulaşıyordu. Ragıp Bey kalkıp annesine sarılmak, o soğuk ve umutsuz gecede hem annesine sığınmak, hem de annesine duyduğu sevgiyi ve minneti göstermek istedi ama bunu yapamadı. Annesinin bundan hoşlanmayacağından, kendisini usulca iteceğinden ya da azarlayacağından korktu. Eğer annesine sarılsaydı, o yaşlı kadın ne yapardı? Bunu hiç bilemedi. Belki gerçekten de her zamanki soğukluğuyla iterdi oğlunu. Belki de oğlunu küçük bir çocukmuş gibi göğsüne bastırırdı ama birbirlerine sarılamadılar. Yalnızca baktılar birbirlerine. Anne, oğlunun yüzündeki çaresizliği ve kederi gördü. Oğul, annenin yüzündeki derin çizgileri. Aralarındaki Osman'ın deyimiyle korkunç sevgi ne o gece dile getirildi ne de başka bir gece. Onu bir sır gibi birbirlerinden bile sakladılar. Hayattaki tek amacı ve görevi oğullarını beslemekmiş gibi görünen o yaşlı kadın, bütün imparatorluğu efsanesiyle sarsan Şeyh Yusuf Efendi'yi bile yıllarca sonra karşısında tedirgin bir saygıyla eğilmeye zorlayacak mesafeli tavrıyla, oğullarından gelecek bir sevgi gösterisine izin vermeden ve hiçbir sevgi belirtisi göstermeden iki çocuğunun bekçisi gibi ölmek için bile önce çocuklarının ölmesini bekleyerek yıllarca yalnız ve suskun yaşadı. Ertesi sabah Ragıp Bey bir gece önce yürüdüğü yolları yeniden yürüyerek geçip öğretmenlik yaptığı Unkapanı'ndaki askeri okula geldiğinde hiçbir askeri okuldan duyulmayacak bir gürültü bahçe duvarlarının dışına taşıyordu. Paşaların, beylerin, mabeyin katiplerinin, haylaz çocuklarının gittiği bu okul, askeri bir okuldan ziyade bir berduş yatağına, bir bitirimhaneye benziyordu. Bütün öğrenciler koltuk altlarında saldırmalarıyla dolaşıyorlar, hiçbir öğretmenin giremediği tuvaletlerde baca gibi esrarlı cigaralar sarıp içiyorlar, hocalarına hakaretler yağdırıp onları aşağılıyorlar, daha şimdiden garanti gözüken geleceklerine serserilikten başka hiçbir şey öğrenmeden ve öğretmenlerinin hayata ve orduya lanet okumasını sağlayarak hazırlanıyorlardı. Okuldaki hocalar öğrencileri azarlayamıyorlardı bile. O günlerde bir paşazadeyi azarlamak, anında jurnal edilip imparatorluğun en ücra köşelerinden birine sürgüne gönderilmek için yeterliydi. Ragıp Bey sert ve katı adımlarla, asık bir yüzle girdi okuldan içeri. Öğrencilerin şımarıklıklarından, küstahlıklarından neredeyse iğreniyor, bunu hem şahsına hem de aslında çok sevdiği mesleğine, kendisine her zaman kutsal görünmüş olan askerliğe bir saygısızlık olarak değerlendiriyor, şımarık paşazadelere hadlerini bildiremediği için de içi içini yiyordu. Serpuşları kaymış, boyunlarına yazmalar bağlamış, üniformalarının düğmelerini açmış bir başıbozuk güruhunun kirli bir deniz gibi çalkalandığı koridorlardan kimsenin yüzüne bakmadan yürüdü, ikinci kattaki zabit odasına gitmek için basamakları gevşemiş, gıcırtılı merdivenleri tırmanmaya koyuldu. Daha okula girdiği anda ruhuna ta çocukluğundan itibaren nüfuz etmiş askeri bir terbiyenin neredeyse mucizevi sayılacak etkisiyle yorgunluğunu, bezginliğini, umutsuzluğunu unutmuştu. İçinde yalnızca öfke vardı. Askerliği sirk maymunluğuna çevirdikleri için öfkeleniyordu. Merdivenlerin üstüne vardığında ikinci kat koridorundan koşarak gelen iri yarı bir son sınıf öğrencisi, tütün kokan nefesi, geriye kaymış serpuşu, serpuşundan fışkıran vıcık vıcık briyantinli kahkülleri, yakası açık üniformasıyla Ragıp Bey'e çarptı. Hiç beklemediği bir sadmeyle sarsılan Ragıp Bey, trabzanlara tutunup kendine çarpan serseri kılıklı öğrenciye baktı. İri yarı, küstah, paşazade, kusura bakmayın efendim deyip yürüse belki de Ragıp Bey'in hayatı bambaşka bir mecrada akacak, bir başka hayatın kahramanı olacaktı ama öğrenci kendilerine bakan diğer öğrencilere fiyaka yapmak için serpuşunu biraz daha geriye itip tütün kokan nefesini Ragıp Bey'in yüzüne üfleyerek ''Önüne baksana birader'' deyince Sadece bu cümle yüzünden genç bir zabitin bütün geleceği değişti. Ragıp Bey'in çok zorlukla benimsemeye çalıştığı sünepe öğretmen kimliği birden yok oldu, savaşlarda düşman askerlerinin arasına tek başına dalan, Beyoğlu kabadayılarını darma duman eden, eğlenceyi ölümün ve maceranın kenarında dolaşmakta arayan gerçek kimliği ortaya çıkıverdi. Daha sonra olayı görenlerin anlattığına göre yüzünde tuhaf ve ürpertici bir gülümseme belirdi ve Paşazade'ye yaradana sığınıp öyle bir tokat vurdu ki genç oğlan merdivenden uçup basamakların dibine tor top düşerek kanlar içinde kendinden geçti. Ondan sonra her şey çok hızlı oldu. Bir koşuşturma başladı okulun koridorlarında. Kapının önünden geçen bir araba bulup tek bir tokatta burnu kırılıp çene kemiği çöken Paşazade'yi hastaneye koşturdular. Diğer zabitler Ragıp Bey'i alıp mümeyyiz odasına götürdüler. Ragıp Bey olup biteni sanki kendisini hiç alakadar etmeyen bir olayı izler gibi aldırmadan izliyordu. Garip bir ferahlık, huzur veren bir boşalma vardı bedeninde. Çoktandır bir cenderede hissettiği ruhu bedenini terk edip azade bir halde uçmuş, okulun hatta şehrin sınırlarının dışına çıkmış, uzaklardan bir başkasının başına gelenleri seyrediyordu. Ne alacağı ceza, ne sürgüne gitmek, ne rütbesini kaybetme ihtimali, hatta ne de çok sevdiği mesleğinden tard edilme endişesi artık onu ilgilendirmiyordu. Bir savaşta kaybettiğini sandığı kardeşini yeniden bulmuş bir adamın mutluluğu vardı içinde. Kardeşinden bile yakın birine, çok ama çok özlediği kendine kavuşmuştu. Bu kavuşmanın bedelinin ne olacağı o sırada hiç de önemli değildi. Telaşla koşturan zabitlerse hem çok uzun zamandan beri yapılmasını istedikleri bir şeyin yapılıp bu küstah itlerin elebaşılarından biri cezalandırıldığı için hem de bu kendileri tarafından değil de bir başkası tarafından gerçekleştirildiği için içten içe seviniyorlar, hem de bu sevinçte bir ikiyüzlülük, arkadaşlarına karşı bir kalleşlik sezdiklerinden Ragıp Bey'e abartılı bir dostluk gösterisiyle sigara tutup teselli etmeye çalışıyorlardı. Arada bir Ragıp Bey'e gösterdikleri bu sevginin jurnal edilebileceği korkusu içlerini yakıp geçse de duyulan ortak sevincin coşkusuna kapılıp bu korkuyu geriye itmeyi başarıyorlardı.